Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karilerinden Minşavi'nin kıraatiyle dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28 Haban 1400, Hicri Gameri 13 Rebiusani 1443 ve Miladi Takvimli 19 Kasım 2021 Cuma. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bültenini ve günün siyasi yorumlarının ardından gazeteci yazar Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Türkiye'de AKP'nin olası seçimle ilgili iddialar etrafında yapılan röportaj, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu, Kur'an-ı tilavetler ve Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Arkadaşım Ahmet Eş, akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan Başkanı'nın imzası değersizdir dedi. Michigan'ı Beyaz Saray nükleer müzakerelerinin arefesinde İran'a karşı olumsuz bir atmosfer yaratmaya çalışıyor dedi. Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Irak'ın İran'a doğalgazdan kaynaklı borcu ödemeye hazır olduğunu bildirdi. Terör rejimi İsrail'in hamilelerinden İngiltere'de Amerika ve Avrupa Birliği gibi Hamas'ı terör örgütleri listesine almaya hazırlanıyor. Kanada'da sel yaklaşık 18 bin kişiyi yerinden etti. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika verdiği garantilerin arkasında durmadığını ve Amerikan Başkanı imzasının iddia ettikleri kadar güvenilir ve değerli olmadığını göstermiştir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP olarak bilinen nükleer anlaşmaya dönüş şartını açıkladı. Amerika'nın nükleer anlaşmaya dönmesi için tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan Hatipzade, bunun etkili bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini İran tarafından test edileceğini söyledi. Hatipzade, Amerika'nın bu tutumla Viyana görüşmelerine katıldığı halinde kesinlikle en kısa sürede mutabakata varılacağına inanıyoruz, dedi. Hatipzade sözlerine şöyle devam etti. Elbette ki Amerika'nın bir daha uluslararası hukukla alay etmeyeceğine dair güvence istiyoruz. İktidardaki hükümet de dahil olmak üzere farklı Amerikan hükümetleri verdiği garantilerin arkasında durmadığını ve Amerikan başkanının imzasının iddia ettikleri kadar güvenilir ve değerli olmadığını göstermiştir. Bu nedenle İran İslam Cumhuriyeti ile müzakere ekibinin sağlam garanti alma hususundaki ısrarı doğaldır. Hatipzade Avrupa taraflarının nükleer anlaşma tutumunu eleştirerek Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşmadan çekilip Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal eden Amerika'nın davranışı karşısındaki eylemsizliğini her zaman gündeme getirdik. Amerika'nın İran'a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlar Avrupa'nın verdiği taahhüdü yerine getirme konusunda güçsüz durumda olduğunu gösterdi ifadelerini kullandı. İranlı yetkili ayrıca imzacı tüm tarafların nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine geri dönmesi konusu Viyana görüşmesinde yer alacak gündem maddelerinden biridir. Diğer tarafların eylemsizliğiyle anlaşmanın çiğnenmesinden İran büyük zarar gördü. Bu konuda görüşmelerde ele alınmalı diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Amerika'nın 6 İranlı kişiye ve 1 İran şirketine yönelik yaptırımlarına ve Fransız meslektaşının İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı hakkında açıklamalarına tepki gösterdi. Said Hatipzade, Amerikan seçimlerine müdahale etme bahanesiyle 6 kişiye ve 1 İran kurumuna yönelik yeni Amerikan yaptırımları hakkında şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti, Trump'ın çaresizlik ve gayrimeşruiyetten kaynaklanan maksimum baskı ve eylemlerinin başarısız siyasetlerinin devamı niteliğindeki yeni Amerikan yaptırım çabalarını kınıyor. Amerikan Hazine Bakanlığı Perşembe günü yayınladığı bildirde 2020 Amerikan başkanlık seçimlerini etkilemeye çalışmak bahanesiyle 6 İranlı kişi ve 1 İranlı kurumu yaptırım listesine aldığını duyurdu. Bu arada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün son iddialarına dair bir soruyu da şöyle cevapladı. İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın sorumlu bir üyesi olarak ajansın Birleşmiş Milletler'in teknik ve uzman bir kurumu olarak itibarının herhangi bir siyasi davranıştan uzak olması gerektiğini her zaman vurgulamıştır. Hatipzade, buna göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın davranışını etkilemek amacıyla farklı ülkelerin yetkililerinin ve siyasi kurumlarının herhangi bir tutumu ajansın teknik ve profesyonel statüsüne bir zarar ve şüphesiz bir hile olarak kabul edilir. Bu durum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın faillerine fayda sağlamak için yaptığı eylemlerin uluslararası meşruiyetini sorgulamaktadır dedi. Fransa, Perşembe günü Ajans Yönetim Kurulu'ndan önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda İran'a güçlü bir mesaj göndermesini istedi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Abbas Meşkeni, Beyaz Saray nükleer müzakereler arifesinde İran'a karşı olumsuz bir atmosfer yaratmaya çalışıyor dedi. Mahmut Abbaszade Meşkeni, Meclis Haber Ajansı'na verdiği demeçte, Amerika ve Arap ülkelerinin nükleer müzakerelerin arifesinde İran karşıtı işbirliği meselesi İran'a karşı olumsuz bir atmosfer yaratmaktan başka bir şey değildir dedi. Amerika ve Arap ülkelerinin İran karşıtı işbirliği için yeni mekanizmasına tepki gösteren İranlı yetkili şöyle dedi. Washington, İran'ı dünyada etkili bir güç ve dünyadaki Amerikan hegemonyasının karşı karşıya muhalif ve akımı olarak görüyor. Parlamento'nun Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü buna göre Amerikalılar İran'la yüzleşmek için her yolu deniyor ve bu nedenle kendilerine bir müttefik ve ortak bulmaya çalışıyorlar dedi. Beyaz Saray yetkililerinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı çıkmak için her zaman bahaneler kullandıklarına işaret eden Meşkeni, aslında nükleer meseleler, insan hakları, bölgesel faaliyetler, Beyaz Saray'ın planlarıyla gündeme getirdiği konular arasında yer alıyor. İran'ı dünya kamuoyuna bir endişe ve bir meydan okumu olarak göstermeye çalışıyor dedi.
İran'ın Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Ofisi ve Uluslararası Kuruluşları Daimi Temsilcisi ve Büyükelçi, bizim görevimiz yanlış anlatılar arasından gerçeği açıklamaktır. Onlar İsrail rejiminin işlediği cinayetlerin kurbanlarını katilleriyle aynı kefeye koyan bir hikaye uydurmuşlardır dedi. İRNA Ajansı'na göre Begay Hamene, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin büyükelçileri, Siyonist rejimin Filistin'in mazlum halkına karşı işlediği suçları araştırmak üzere Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu üyeleriyle Cenevre'de bir araya geldi. İran'ın büyükelçisi İsmail Begay Hamane, Siyonist rejimin işgal altındaki Filistin topraklarındaki vahşetini, cinayetlerini İsrail apartheid rejiminin insan hakları ve insani hakları olarak niteledi. Begai Hamene şöyle dedi: gerçeği yanlış rivayetler arasında açıklamak hepimizin görevidir. Bu İran suçların kurbanlarını katilleriyle aynı kefeye koyan bir anlatı, şaşırtıcı derecede insancıl, yasal olarak temelsiz ve ahlaki olarak utanç vericidir. Bu nedenle adaletin sesini yükseltmeli ve savaş suçlarının, insanlığa karşı suçların ve ağır insan hakları ihlallerinin işlenmesine izin vermemeliyiz. Siyonist rejimin Gazze'de ve Filistin'in diğer bölgelerinde devam eden suçları sebebiyle İslam ülkelerinin talebi üzerine 27 Mayıs 2021'de İnsan Hakları Konseyi'nin özel bir toplantısı yapılmıştı. Buna göre Siyonist rejimin Filistin'deki cinayetlerini araştırmak üzere 3 uluslararası hukukçudan oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyonun önümüzdeki yıl Haziran ayında İnsan Hakları Konseyi'ne bir rapor sunması planlanıyor.
İslami İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Vekili Tuğgeneral Ali Fedevi, İran'ın 6 ilinde devrim muhafızları istihbarat tatbikatlarının yapıldığını duyurdu. Ali Fedevi bugün devrim muhafızlarının 6 ilde düzenlediği istihbarat tatbikatlarının kulisinde yaptığı açıklamada yeni savaşlarda zafer, bilgi gücünün artması ve kültürel zenginliğin korunmasına bağlıdır dedi. İran'ın 6 eyaletine odaklanan istihbarat tatbikatına atıfta bulunan General Fedevi, artık yıllar süren savaşın ardından düşmanlar askeri savaştan fayda sağlayamayacaklarından ancak çok acı çekeceklerinden eminler dedi. Devrim muhafızları komutan vekili ayrıca şunları kaydetti: düşman şu anda kültürel, ekonomik ve medya savaşına dahildir. Ali Fedevi sözlerine şöyle devam etti: bu tür savaşlarda zaferin gereği istihbarat ve kültürel kapasiteyi artırmaktır ve uygun araçlar kullanılmalıdır.
İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Ali Ekber Safai, İran limanlarında yıllık 50 bin gemi trafiğini açıkladı. Liman ve Denizcilik Teşkilatı'na göre İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü Ali Ekber Safai, ülke limanlarında yılda yaklaşık 50 bin geminin sefer yaptığını belirterek, acımasız ve azami yaptırımlara rağmen yabancı gemiler İran limanlarına giriyorlar dedi. Safai ayrıca şöyle dedi: ülkenin limanlarına ve yerli ve yabancı iş adamlarını ve yüklerin İran limanlarına gelmesi için daha fazla çaba gösterilmeli. İran Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı Genel Müdürü, ülke limanlarında büyük çaplı faaliyetler için planlamaların sürdüğünü belirterek, yaptırımların etkisiz hale getirmesi, deniz ve liman ticaretini kolaylaştırma, dikkate alması gereken en önemli konulardan biridir, dedi.
İran Sağlık Bakanlığı Yetişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 100 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 5.784 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 128.734'e, vaka sayısı ise 6.069.559'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 3.431'in durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 5.759.378'e ulaştığı ifadesi kullanıldı. Resmi istatistiklere göre koronavirüsü şu ana kadar dünyada 256.497.000'den fazla kişiye bulaştı ve 5.150.000'den fazla kişi COVID-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Irak Elektrik Bakanlığı Sözcüsü, bakanlığın şu anda İran'dan elektrik santralleri için satın alınan doğal gazın tam bedelini ödemeye hazır olduğunu söyledi. Ahmet Musa, İran'dan satın alınan doğal gaz faturalarının cari bedelini ödemeye hazır olduklarını vurgulayarak, eski borçların Irak Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu ve cari faturalarla ilgili ise bir sorun olmadığını söyledi. Ahmet Musa, Irak'ın İran'a eski borçlarının Maliye Bakanlığı'na ait olduğunu, Elektrik Bakanlığı'nın İran'ın borçlarının ödenmesi gerektiğini, eski hükümet ve parlamento ve Irak Maliye Bakanlığı dahil tüm taraflara duyurduğunu açıkladı. Iraklı yetkilinin bu açıklaması, Irak'taki santraller için İran'dan alınan gazın faturasının bakanlık tarafından ödenmesini gerektiren yeni bir anlaşmaya atıfta bulunuyor. İran geçtiğimiz günlerde Irak'a olan gaz ihracatını günde 50 milyon metreküpten 8 milyon metreküpe indirmişti. Yetkililere göre Irak hükümetinin İran'a olan enerji borcu 7 milyar dolar civarında.
Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonucu bir bölümü çöken binadaki baba ile kız çocuğu hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Kızlarpınar Caddesi'ndeki 114 numaralı binada meydana gelen patlama sonrası emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk tespitlere göre gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiği tahmin edilen patlama sonucu binanın bir bölümü çöktü. Olay yerine gelen APAD ve itfaiye ekipleri arama köpekleriyle Göçük'te arama kurtarma çalışması yaptı. Arama kurtarma çalışmalarında Umutcan Yeter, Beyza Gül Yokuş, Irak uyruklu Usame Kahtan, hamile Zine Abdoğlu Kerim Ahmet El Vahab, Muhammed Kahtan ile Melek Kahtan yaralı olarak çıkarıldı ve ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
İzmir'de devrimci işçi sendikaları konfederasyonunun çağrısıyla sokağa çıkan işçiler geçinemiyoruz dedi. Konak Cumhuriyet Meydanı'nda buluşan binlerce işçi, iş, ekmek, özgürlük, saray değil, emekçiye bütçe, işçilerin birliği sermayeye yenecek, hükümet zammını al, başına çal, hükümet istifa, insanca bir ücret istiyoruz sloganları attı. İşçiler adına basın açıklamasını DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, yarın nelere zam gelecek, eriyen ücretlerimizle nasıl geçineceğiz, kapıya dayanan kara kışı nasıl atlatacağız bilmiyoruz. Her sabah yoksulluğun ve işsizliğin arttığı bir güne uyanıyoruz. Her gün paramızın pula dönmesiyle emeğimiz pula dönüyor dedi.
Türkiye'de Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK-KCK'nın kurucularından Fuat Kol adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. Anadolu Ajansı muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi olarak tanımladığı Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi.
Medya kaynakları Kuzey Irak'taki Türk askeri üslerinin çok sayıda roketle hedef alındığını bildirdiler. Elgat kanalına göre Irak'ın kuzeyindeki Neynova eyaletine yer alan Başika'daki Zelikan askeri üssüne bugün öğle saatlerinde roket isabet etti. Türk üssüne 3 roketle saldırı düzenlendiği, roketlerden birinin Değirmar köyüne düştüğü bildiriliyor. Habere göre bu saldırının neden olduğu kayıplar ve olası hasar hakkında ayrıntılı haber verilmedi. Resmi Türk kaynakları henüz haber hakkında yorum yapmadı ve yalanlamadı ya da doğrulamadı. Türkiye'nin Zelikan askeri üssü son aylarda birkaç kez roket saldırısına uğradı. Türkiye terörist olarak adlandırdığı PKK'ya karşı uzun süredir Kuzey Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ediyor ve bu durum Iraklı siyasi ve askeri grupların ve halkın tepkisine sebep oluyor.
Son zamanlarda Türkiye Cumhurbaşkanı konutunun resmini çekme suçlamasıyla tutuklanan Siyonist çift serbest bırakıldı. Tasnim Haber Ajansı'na göre Siyonist İsrail çift işgali altındaki topraklara döndü. Siyonist çiftin serbest bırakılmasının ardından Erdoğan, terörizmi İsrail ile başıyla yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin geliştirmesi çağrısında bulundu. Başta ırkçı İsrail rejiminin Türkiye'deki casusluk faaliyetleri olmak üzere çok sayıda gayrimeşru teşebbüs vakası tespit edilmiş ve rapor edilmiştir. Daha önce de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyonist rejimin Filistinlilere yönelik politikasını kabul edilemez olarak görse de Ankara'nın ırkçı İsrail ilişkileri geliştirmek istediğini söylemişti.
Terör rejimi İsrail'in hamilelerinden İngiltere'de Amerika ve Avrupa Birliği gibi Hamas'ı terör örgütleri listesine almaya hazırlanıyor. İngiltere İçişleri Bakanı Patel, Londra'nın Hamas'a yönelik siyasetini değiştireceğini ve hareketi terör örgütü ilan edeceğini söyledi. İşgalci rejim İsrail'le yayınlanan Haaretz gazetesi Hamas'ı terör örgütleri listesine dahil etmek için terörle mücadele yasalarına yapılacak değişikliğin önümüzdeki hafta İngiliz parlamentosunda oylanacağını yazdı. Yasalardaki değişikliğe göre Hamas'ın sözle desteklenmesinin, Hamas bayrağı taşımanın ve hareket üyeleriyle görüşmenin terör faaliyeti kabul edileceği bildirildi. Washington'da gazetecilerin sorularını cevaplayan İngiltere İçişleri Bakanı artık hareketin siyasi ve askeri kanatları arasında ayrım yapmayacaklarını kaydetti.
Filistin İslami Direniş Hareketi'nin Hamas sözcüsü Siyonist rejimin Filistin'in kimliğini yok etme çabalarının başarısız olacağını vurguladı. Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas sözcüsü Abdüllatif El-Ganu, Knesset'in Mescid-i Aksa'yı Siyonist okul öğrencileri listesine alma kararının bir aşağılama olduğunu ve daha fazla saldırıya yol açacağını söyledi. El-Ganu, Kudüs ve Mescid-i Aksa'da işgalci rejimin düşmanca yaklaşımının yoğunlaşması bu kutsal caminin tarihi gerçeklerini değiştirmeyecektir dedi. Hamas sözcüsü ayrıca işgal altındaki Kudüs kentindeki Filistin halkına işgal rejiminin Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik düşmanca politikalarına karşı durma çağrısında bulundu. Arap ve İslam ülkelerindeki tüm özgürlük yanlılarına Filistin halkını işgale karşı desteklemeleri çağrısında bulundu.
Lübnan Enformasyon Bakanı Suudi Arabistan'ın ülkesiyle olan sorununun son açıklamalarının ötesine geçtiğini ve asıl sorunun Hizbullah Hareketi ile ilgili olduğunu bildirdi. Lübnan ile Fars Körfezi ülkeleri özellikle Suudi Arabistan arasındaki son gerilimler Lübnan Enformasyon Bakanı George Cardahy'nin bir televizyon röportajında Yemen'deki düşmanlıkların durdurulması çağrısı yapmasıyla başladı. Bu açıklamaların ardından Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.
Ve son haberimiz Kanada'nın Britanya Kolumbiyası bölgesinde meydana gelen sel nedeniyle yaklaşık 18 bin kişi yerinden oldu. Binlerce evin hasar gördüğü şehirde selde Britanya Kolumbiyası yönetimi olağanüstü hal kararı aldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz. Akşam yayınımızın haber saati burada sona erdi. Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Amerika'nın İran karşıtı yeni yaptırımları etrafında. Amerikan Hazine Bakanlığı dün Amerikan seçimlerine müdahale bahanesiyle birkaç İranlı kişi ve şirketin isimlerini yaptırım listesine aldığını duyurdu. Amerikan kurumunun Varlık Kontrol Ofisi 2020 Amerikan başkanlık seçimlerini etkileme girişimi olarak adlandırdığı için 6 İranlı kişi ve bir kuruluş yaptırım listesine alındı. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın bildirisinde şu ifadeler yer aldı. Amerika, İranlı aktivistler de dahil olmak üzere devlet destekli aktörler tarafından siber saldırılar tespit etti. Bu eylemciler seçmenlerin Amerikan seçim sürecine olan güvenini zayıflatmaya ve baltalamaya çalıştılar. Ayrıca sosyal medyada sahte bilgiler yayınladılar, tehdit edici e-mailler ve videolar paylaştılar. Washington'un İran'a yönelik yeni yaptırım hamlesi Biden yönetiminin İran'a yaklaşımını değiştirmeye yönelik önceki vaatlerin aksine İran üzerinde maksimum baskıyı sürdürmeye devam etmesiyle geliyor. Bu bağlamda Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Biden yönetiminin İran'la geçici bir anlaşmaya varmaya çalışma ihtimaline ilişkin bazı haberlere atıfta bulunarak Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım yaklaşımının değişmediğini söyledi. 6 kişiye ve bir İranlı kuruma yaptırımlar alanında dikkat çeken bir diğer konu da Amerikan seçimlerine müdahale etme bahanesidir. Amerika, abartılı yaklaşımı doğrultusunda rakip veya muhalif ülkeleri Amerikan seçimlerine karışmakla suçlamak istiyor. Oysa Washington, seçimlere doğrudan ve dolaylı müdahale dahil olmak üzere diğer ülkelerin işlerine müdahale etme konusunda çok uzun bir geçmişe sahiptir. Örneğin devirme eylemleri, özellikle renkli devrimlerin ve darbelerin başlatılması bu konuda Amerika'nın siyah karnesi içinde bulunmaktadır. Bu kez de Biden hükümeti yalan suçlamalarla İran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmak için bir bahane arayışı içinde. Elbette Washington'un bu tür suçlamaları sadece İran'a yönelik değil, son yıllarda Rusya ve Çin'e de benzer suçlamalar yapmıştır.
Amerika müdahalesinin tarihine bakıldığında ise Washington'un Rusya ve İran dahil olmak üzere diğer ülkelerin seçim süreçlerine doğrudan ve dolaylı olarak onlarca kez müdahale ettiği görülmektedir. Rus siyaset uzmanı Pavel Sharkov şöyle diyor. Amerika-Rusya ikili ilişkilerinin bulanıklaşmasının nedeni Rus meselesinin Amerika'nın iç siyasi mücadelesinin konusu haline gelmesidir. Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İran'a yönelik eylemine bir bakış, Washington'un Londra ile birlikte 1953 darbesinin dönemin başbakanı Muhammed Musaddık'ın ulusal hükümetine karşı yürütülmesinde doğrudan bir rol oynadığını gösteriyor. İslam İnkılabı'nın zaferinden sonra Amerika propaganda ve medya savaşı bağlamında defalarca İran halkını seçimlere katılmamaya teşvik etmiş, 2009 Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere çeşitli seçimlerin sonuçlarını sorgulamış ve açıkça İran halkını sivil itaatsizliğe ve seçim sonuçlarına protesto etmeye teşvik etmiştir. Şimdi bile Washington, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri de dahil olmak üzere İran seçimlerine müdahale etmeye ve İran seçimlerine halkın katılımını azaltmaya çalışmıştır. Bu meseleler birlikte ele alındığında Amerika'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana diğer ülkelerdeki en büyük müdahale olmasına rağmen rakip ve hasım ülkeleri Amerika iç siyasetine müdahale etmekle suçlayan geniş kapsamlı yaklaşımını yansıtıyor.
Değerli dinleyicilerimiz, bu akşamki ikinci yorumumuz, İran, Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkelerle ilişkileri genişletmeye kararlı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı, Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği'nin Bakanlar Kurulu toplantısında şöyle dedi. İran, Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği'nin muazzam potansiyelinin farkındadır ve bu birlik ile ilişkilerini genişletmeye kararlıdır. Bangladeş'in çevrim içi ortamda ev sahipliğinde gerçekleşen Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği Birliği Bakanlar Konseyi'nin 22. toplantısında İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan şöyle dedi. Hint Okyanusu'na kıyıdaş ülkeler birliği formunda 20 yıla aşkın faaliyet ve işbirliğinde bu birliğin ekonomik işbirliğindeki potansiyeli ortaya çıktı. İran Dışişleri Bakanı ayrıca şöyle dedi. Yaptırımların kaldırılması ve İran haklarının geri verilmesi olumlu ekonomik ve insani etkilere ek olarak şüphesiz İran İslam Cumhuriyeti'nin Hint Okyanusu'na kıyıdaş ülkeler birliği dahil bölgesel işbirliği düzenlemelerinde daha güçlü ve daha etkin bir varlığa yol açacaktır. Hint Okyanusu'na kıyıdaş ülkeler birliği 1997 yılında Hindistan ve Morrison girişimiyle kurulmuş olup şu anda toplam nüfusu 2.7 milyarı aşan 23 üye ülkeye sahiptir. Bu birlik hükümet temsilcilerinin, iş adamlarının ve üniversitelerin işbirliği ve bir araya gelmesinin genişletilmesi ve hızlandırılmasına ve çok taraflılık ve müdahale etmeme ilkesine dayanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik işbirliği ve üye ülkeler arasında bilimsel ve ticari işbirliğinin gelişmesinin önündeki engellerin kaldırılması Hint Okyanusu'na kıyıdaş ülkeler birliğinin ana hedefleri arasındadır. İran kuruluşundan bu yana birliğe üye olmasına rağmen Mart 1999'da İslami Şura Meclisi'nin onayıyla resmen üye oldu ve 2005'ten bu yana 2 yıldır birliğe başkanlık yapıyor.
İran'ın Umman Denizi ve Fars Körfezi üzerinden Batı ve Doğu ticaret arasında bir bağlantı olarak coğrafi ve ticari konumu İran'ı Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği Birliği'nin önemli bir üyesi yaptı. Aslında İran, deniz iletişimini güçlendirme ve diğer bölgesel ve küresel pazarlarla demir yolu ve karayolu bağlantıları kurma konusundaki büyük potansiyeli nedeniyle bu birliğin etkili bir üyesidir. İran'ın Umman Denizi kıyısındaki Çabahar Serbest Bölgesi ve Hint Okyanusu ile bağlantısı, İran'ın deniz ve kara yollarındaki önemli rolünü gösteriyor ki, Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği Birliği üyeleri için Hint Okyanusu ile Fars Körfezi, Batı ve Orta Asya ile Kafkaslar ve Avrupa arasında güvenli ve kısa bir rota sağlayabilir. Hal böyleyken Amerika İran'a karşı ekonomik yaptırımlar ve diğer ülkelerden gelen siyasi baskılar uygulayarak İran'ın ekonomik potansiyelini ve deniz ve kara yollarındaki kilit rolünü geliştirmek için her türlü ciddi eylemi her zaman engellemeye çalışmıştır. Ancak Hindistan'ın Çabahar, Afganistan ve Orta Asya için bir merkez yapma arzusu İran'ın konumunun inkar edilemez olduğunu gösteriyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyan Jaishankar bu bağlamda şöyle diyor. İran'ın Çabahar Limanı, Orta Asya ülkeleri için denize güvenli, güvenilir ve sınırsız erişim sağlıyor ve etkin rolü artık iyice ispatlanmış durumda. Açıkçası Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği Birliği sürdürülebilir kalkınma hedefiyle işbirliğini genişletme kapasitesine sahiptir. Zira Asya küresel ekonominin merkezi haline geliyor. Hint Okyanusu Avrupa ve Asya arasındaki deniz ticareti için önemli bir geçiş noktasıdır. Ve Hint Okyanusu yıllık olarak dünyadaki deniz petrol ihracatının %80'inden fazlasının ve yaklaşık 100 bin ticaret gemisinin geçtiği dünyanın en hayati deniz yollarından biridir. Bu yüzden Hint Okyanusu Bölgesel İşbirliği Birliği Hint Okyanusu kıyısında ekonomik kalkınma ve barış ve güvenliğin tesisi amacıyla bölgesel yakınlaşmanın güçlendirilmesinde etkin bir rol oynayabilir. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir sonraki seçimleri muhalefetin kazanması halinde Türkiye'nin kaosa gireceği vurguladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin geçtiğimiz çarşamba günü düzenlediği toplantıda ana muhalefet partisi CHP ülkemize zarar veren bir oyun oynuyor dedi. Bu açıklamanın ardından seçim gelişmeleriyle ilgili ve gündemiyle ilgili Türkiye'de yeniden haber çevreleri yorumlar ve analizleri yayınlamaya başladılar. Acaba iktidar partisi gelecek seçimlerde kaybetmekten mi korkuyor? Şimdi bu arada böyle açıklamaların gündeme gelmesi kendi konumunu ve ülkede iktidarını korumak amacıyla mı yapılıyor şeklinde bazı soruları gündeme getirmektedir. Şimdi biz de bugün sohbetimizde bu konuyu ve Türkiye'de olası seçimlerin düzenlendiği halinde AK Parti'nin durumu ve muhalefetin aslında karşı taraftaki muhalefetin pozisyonunu konuşmak istiyoruz. Sohbetimizde Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi Türkiye'nin belli aslında her zaman yani gündemi seçimlerle ilgili olmuştu bildiğiniz gibi. Seçim zamanı yaklaştıkça veya seçim havaları estikçe Türkiye'de iktidar partisi muhalefete karşı bazı iddiaları gündeme getirmiştir. Hala da getirmeye devam ediyor. Bunların en başında da Sayın Erdoğan'ın son açıklamasında muhalefetin kazanması takdirde Türkiye'nin bir kaosa sürükleneceği mesajı dikkat çekti. Şimdi acaba Türkiye gerçekten bir kaos içine girer mi muhalefet kazanırsa?
Öncelikle merhaba. Dinleyicilere selam ve saygılarımı iletiyorum. Şimdi Türkiye'de böylesi kaos propagandaları seçim dönemlerinde yoğunlaştırılarak gündemleştiriliyor. Günümüzde yaşadığımız kıtım da biraz bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Birçok yönüyle değişik yorumlar halk içerisinde vardır. Yani iktidarın seçimi kaybetmesi durumunda büyük bir kaosun çıkartılacağı veya bunun hazırlıklarının yapılıyor olduğu ya da işte iktidarın güçleri tarafından bazı kesimlere yarı resmileştirilmiş kesimlere silah dağıtıldığı biçiminde söylentiler vardır. Bunlar yoğun olarak tabii ki gündemleştiriliyor ama Türkiye'de şöyle bir gerçeklik vardır ki bu şekliyle bir yönetim olmuyor, gerçekleşmiyor. Yönetimin gerçekleşmediği gerçeği uzun zamandan beri halk tarafından hem ekonominin yönetimi tarafından hem siyasi yönetim tarafından güncel olarak hissedilen ve halkın gündemine sokulan bir gerçeklik durumundadır. Böyle olunca tabii ki arayışlar çeşitli biçimleriyle gündemleşiyor Türkiye'de. Ama şu gerçeği de vurgulamadan geçemeyeceğiz. Muhalefetin de ana muhalefet olarak da adlandırılıyor. Fakat bu konuda da oldukça yetersiz kalındığı, yani muhalefet etme konusunda ciddi bir yetersizliğin olduğunu da görmek gerekiyor. Bir bütün olarak tabloyu, Türkiye tablosunu göz önüne aldığımızda tek hem iktidar tarafından hem de muhalefet tarafından Türkiye'nin ana sorununa değinme konusunda çok ciddi bir yetersizlik var. Kendini iktidara hazırlayan bir heves güderek halka böyle bir izlenim veren muhalefet partileri de tabii bunun içerisinde HDP'yi ayırıyoruz. HDP'nin konumu farklı çünkü. HDP'yi ayırdığımızda ana muhalefet partileri olarak var olan partiler de Türkiye'nin sorunlarına gerçekçi bir reçete sunmakta çok yetersiz kalıyorlar. Böyle olduğu zaman şimdi yaşamın bir aksi vardır, bir gerçekliği, realitesi vardır. Bir de duygular vardır. O duygular kimi zaman milliyetçilik biçiminde, ülkücülük biçiminde Türkiye'de besleniyor. Ondan sonra bu gerçekliği aynı zamanda iktidarı besleyen bir hale getirilmek isteniyor. Birçok iktidar zaten bu milliyetçilikle beslendi günümüze kadar. Fakat bir Kürt'ün uyanışı vardır. Kürt'ün uyanışı Türkiye'de artık bir realite olarak Türkiye toplumunun gündemine girmiş bir gerçekliği ifade ediyor. Bu göz ardı edilerek Türkiye'de bir siyasetin gerçekleşebileceğini düşünmek çok çok yanlış olacaktır. Çok çok yetersiz olacaktır. O açıdan şunu belirtmek lazım ki Türkiye'de oldukça derinlikli diyelim, tırnak içerisinde derinlikli bir yapılanma, devlet yapılanmasının olduğu gerçeği göz önüne alındığında böyle bir gerçeklik karşısında iktidarın kendi iktidarını yitirmesi, seçimde kaybetmesi karşılığında pek bir şey yapacağını düşünmek biraz zor. Böyle bir realitenin ortaya çıkacağını sanmıyoruz. Bunun şöyle bir yönü vardır. Her iktidar sıkıntıya girdiğinde ya da kaybetmeye başladığında böylesi taktiklere diyelim başvurmuştur. Böylesi taktiklerden beslenmeye çalışmıştır. Şu andaki durumu da biraz ona benzetmek gerekiyor. Çünkü şu anda seçime oldukça bir zaman vardır. Ve seçimde sadece muhalefetin güçlenip iktidarlaşacağını böyle kesin gözüyle bakmak çok yanılgılı olur. Çünkü her halükarda siyaset sanatı bir lastik olma deyim yerindeyse esnekliğini gösterme sanatıdır. Böyle bir gerçeklik karşısında pekala bir U dönüşü iktidardan beklemek de hayali bir şey olmasa gerek. Diyeceğim şu ki iktidarın seçim yoluyla kaybetmesi durumunda da öyle bir kaosun çıkma ihtimalini ben şahsen zayıf görüyorum. Tabii ki çıkartmak isteyen çeşitli güçler olacaktır. Fakat bu çok daha ciddi bir boyut teşkil edeceğini düşünemiyorum. Evet. Çünkü nihayetinde derin bir yapılanma buna müdahale edecektir diye düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekliği çünkü bunu zorluyor.
Evet. Şimdi siz demin kendi sohbetlerinizde ve ifadelerinizde Türkiye'nin asıl konusuna ve gündemine hiç dikkat edilmediğini söylediniz bu konuyla ilgili. Peki şimdi seçimler acaba nasıl bir fırsat sağlıyor partiler için? Yani Türkiye'nin belli başlı önemli sorunlarını çözmek amacıyla acaba bu seçimleri kullanabilirler mi? Kendi lehlerine olsun, milletin lehine olsun diye bu konuda herhangi bir görüşünüz var mı?
Şimdi demin dediğimiz gibi Türkiye'nin ana hastalığı vardır, ana sorunu vardır. Bu sorunun çözümü konusunda şu anda iktidara hazırlandığını söyleyen partilerin söylemlerine baktığımız zaman deyim yerindeyse şu anda iktidarın yarıda bırakmış olduğunu tamamlama hevesiyle bir at koşturma siyasetini güttüklerini, buna hazırlandıklarını görüyoruz. Böyle olduğu zaman bu siyasi olmaktan uzaklaşıyor. Türkiye'nin bir realitesi vardı. Bir Kürt sorununun çözümü konusunda mevcut iktidar, mevcut muhalefet partileri kendi siyasetlerini demokratik ölçüde motive edip şekillendirmeleri gerekirken, bu konuda mesajlarını yoğunlaştırmaları gerekirken ne yazık ki daha fazla şiddete sarılacağı izlenimini uyandıran yaklaşımlar tabii ki bu Kürt toplumu tarafından başta zaten yenilmiş olduklarını, başta zaten reddedilmiş olduğu gerçeğini ortaya çıkarıyor. Bu açıdan bu siyasi olmaktan uzaktır. Bir hastalık varsa o hastalığa doğru bir tedavi, doğru bir reçete, doğru bir ilaçlama gerçekleştirilmeden bir hastalığın tedavisini beklemek mümkün değildir. Türkiye'nin durumu da bunu tamamıyla oluşturuyor. Yani diğer yandan ekonomi her gün batıyor. Ekonomi çok ciddi bir kriz içerisinde. Türkiye bütünün içerisinde ekonomik olarak ciddi bir bunalımın var olduğunu görmek gerekiyor. Dövizdeki yükseliş durduk yerde Türkiye'nin dış borçları katlanıyor, katlamalı gelişiyor. Şimdi böyle bir gerçeklik karşısında ne yazık ki kılını kıpırdatan, ciddi anlamda kılını kıpırdatan ve ciddi anlamda alternatif bir siyaset Türkiye'nin, Türkiye halklarının gündemine sokan demokratik perspektife sahip bir oluşum ne yazık ki göremiyoruz. Böyle olduğumuz zaman kaos üstüne kaos. Yani muhalefet diye kendini iktidara hazırlayan güçlerin de böyle bir kopya olduğunu, yani iktidarın bir kopyası olmanın dışında çıkamayacağı gerçeği ortaya çıkıyor. Kimse cesaret edemiyor. Kürtler nasıl yaşayacak burada? Ha, Kürtlerin dışında Türkiye'yi oluşturan diğer halklar vardır. Yani sadece hani Kürtler değil, Lazlar, yani adeta uğradıkları asimilasyonla Laz dili, kültürü adeta imha edildi yani Türkiye'de. Şimdi böyle bir gerçekliği varken bütün halkların, kültürlerin sahiplenmesini getirecek bir anayasa başta, bütün sözleşme, bütün halkların onayıyla, yani Türkiye'de yaşayan bütün farklılıkların onayıyla oluşturulacak bir anayasa olmadan Türkiye'de doğru bir demokratikleşme, doğru bir normalleşmenin olamayacağı gerçeği vardır.
Evet.
Şimdi böyle olunca ana muhalefete bakıyorsun, bu konuda çok çok zayıf. Diğer Davutoğlu zamanında yani başbakanlık yapmış, Türkiye sorunlarını çok iyi bilen bir insan. Onun alternatif düşüncelerine bakıyorsun, mızmızlamanın ötesinden gitmiyor. Şimdi böyle olunca Türkiye sorunları ciddi bir radikal çözüm perspektifini gerektiriyor.
Evet.
Bu olmadığı zaman Türkiye'de bir sorunun çözümü beklemek hayali olur.
Doğru. Doğru. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Mehdi Bey.
Rica ederim.
Çok sağ olun. Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'de seçim gündemiyle ilgili analizler sizlerle paylaştık. İktidar partisinin konuyla ilgili iddialarını ve muhalefet partilerinin bu konuda ne kadar performansının etkili olup olmadığı konusu etrafında kısaca analizler dinlediniz. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın bölge ekonomisindeki konumu.
Değerli dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli seri sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde İran'ın Batı Asya'daki enerji kapasiteleri ve kaynakları hakkında konuşacağız.
Dünya politik ekonomisinin yeni yapısında enerji birçok sanayileşmiş ülkenin yumuşak karnıdır. Enerji, ekonomik faaliyetlerde temel üretim faktörlerinden biridir. 20. yüzyılın 70'li yıllardaki petrol krizinden sonra sanayileşmiş ülkeler, endüstrilerin ihtiyaç duyduğu enerjiyi çeşitli kaynaklardan elde etmek için büyük yatırımlar yapmışlardır. Ancak şimdiye kadar ekonomik olarak hidrokarbonların, petrolün ve gazın yerini alabilecek bir enerji kaynağı tam olarak bulunamamıştır.
Dünya petrolünün 2/3 ve doğal gazın 1/3 ise Güneybatı Asya'da bulunmaktadır. Bazı tahminlere göre Fars Körfezi bölgesinde yaklaşık 730 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi ve 70 trilyon metreküpten fazla doğal gaz rezervi bulunuyor. Bu tür rezervler bölgeyi dünyanın en büyük enerji deposu haline getirmiştir. İran, Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri Güneybatı Asya'daki en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerdir.
Fars Körfezi bölgesinde üretilen petrolün %90'dan fazlasının ihraç edilmesi bu bölgenin dünyanın sanayileşmiş ülkeleri için büyük önemi göstermektedir. Ayrıca dünyanın kanıtlanmış doğal gaz rezervlerinin yaklaşık %40'ına sahip olmak bu önemi daha da arttırmaktadır. İran'ın Güney Pars bölgesi, dünyanın en büyük bağımsız gaz sahası olan Katar'ın Kuzey Kubbesi sahası ile birlikte tek başına dünyanın kanıtlanmış gaz rezervlerinin %15'inden fazlasını barındırıyor. Ancak çevre sorunlarıyla ilgili artan endişeler nedeniyle fosil yakıtlar arasında temiz bir yakıt olarak doğal gazın önümüzdeki yıllarda en fazla sıçramayı yapması da beklenmektedir.
Uzun yıllar petrol zengini bir ülkede para kazanımının en kolay yolunun bu değerli ham maddeyi satmak olduğu düşünüldü. Ancak bugün bu kaynaklar hususunda değer zincirini tamamlamanın ham madde satmaktan çok daha karlı olduğu ortaya çıktı. Yüksek ekonomik verimlilikleri nedeniyle rafinaj ve petrokimya endüstrisinin kurulması ve güçlendirilmesi hem hidrokarbon kaynaklarını tüketen hem de üreten ülkelerin izlediği bir politikadır.
Güney Kore gibi bazı ülkelerde hidrokarbon rezervleri olmamasına rağmen neden ondan fazla petrol rafinerisi olduğunu hiç merak ettiniz mi? Çünkü bu ülke ham petrol ve doğal gaz kondensant ithal eden bir ülkedir. Ardından petrol ve doğal gaz değer zincirini tamamlayarak ve bu süreçte dengeli gelişim politikasını izleyerek rafine ürünler ve tamamlayıcı endüstriler yaratmaya çalışır. Ham petrolün yarattığı katma değer ülkeye yüksek bir gelir sağlamıştır. rafineriler ve petrokimya endüstrilerindeki petrol ve gaz ürünlerinden elde edilen karlar, bölgenin Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve hatta Pakistan ve Afganistan gibi üretici ülkelerin yerli ve yabancı yatırımları kullanarak rafineriler ve petrokimya endüstriyel tesisleri inşa etmelerine yol açmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti de bölgedeki diğer ülkeler gibi rafineleri ve petrokimya endüstriyel tesisleri inşasında lider olmuştur ve bu alanda parlak bir sicile sahip bir şekilde kendini geliştirmeye çalışmıştır. Çeşitli işletme ve yürütme planları sayesinde bu yöndeki hedefler gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda batılı ülkelerin tüm yaptırımlarına ve kısıtlandırmalarına rağmen bu sınırlarda yaşayan gençler, bilimsel kapasitelerine ve iç sermayeye dayanarak büyük projeler ve planları hayata geçirmişlerdir.
İran'ın güneybatısında yer alan Fars Körfezi Bitboland Gaz Rafinerisi projesi de bu projelerden biridir. Bu rafineri Batı Asya'daki en büyük gaz rafinerilerinden biridir. Dönem Petrol Bakanı Bijen Zengin'e projenin açılışı sırasında yaptığı açıklamada Fars Körfezi Bitboland Gaz Rafinerisi projesinin işletilmesi, Amerika yaptırımlarının başarısızlığının ve İran halkı üzerindeki azami baskının etkisizliğinin bir simgesidir, dedi. Bu mega projenin tasarlanması ve yapımı için 3 milyar 400 milyon dolar sermaye harcanmış ve inşaatı İranlı uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu rafinerinin yapımında farklı uzmanlıklara sahip yaklaşık 10 bin İranlı çalışmıştır.
Bu rafineri yıllık yaklaşık 15 milyon ton metan, etan, propan, butan, doğalgaz kondensatı ve asit gazları üretim kapasitesine sahiptir. Fars Körfezi Bitboland Gaz Rafinerisi, tanımlanmış ve planlanmış değer zincirinde petrokimya başta olmak üzere ülke endüstrisinin iç tüketimi ve beslenmesi için gerekli gazı sağlamaktadır. Nominal kapasitede üretim yapan rafinerinin değer zinciri oluştururken, ülke için yılda 700 milyon doların üzerinde döviz girdisi sağlaması bekleniyor. Bu rafinerinin inşasında doğaya ve çevreye zarar verilmemesine de özen gösterilmiştir. Bu bağlamda petrol çıkarmadan kaynaklanan yanan gazlara rağmen bu gazların toplanıp rafineriye aktarılmasıyla çevresel kirlilikler önlenmeye çalışılıyor.
Ham petrol satışı petrol üreten ülkelerin ekonomilerinin zayıf noktası sayılır. Bu da onları hem savunmasız hale getirir hem de petrol ve doğalgaz kaynaklarının işlenmesi yoluyla daha yüksek gelir elde etmelerini engeller. İran'ın petrol yaptırımlarını etkisiz hale getirme stratejisi kendisini ham petrol satışlarından uzaklaştırmak ve rafinerilerin petrol rafinerilerinin inşasına ve petrol ürünlerinin üretimi ve ihracatına doğru ilerlemektir. Bu ürünler izleri sürülemeyen bir ağ sayesinde satılmaktadır. Bu ham petrol satışları alanındaki zafiyetleri de ortadan kaldırır ve petrol satışlarına yönelik yaptırımları etkisiz hale getirir.
Amerika ve müttefikleri tarafından uygulanan yaptırımlardan biri İran'a benzin ihracatı ve satışına yönelik yaptırımların uygulanması planıydı. Birkaç yıl öncesine kadar İran benzin ithalatçısıydı. Bazı yıllarda günde 27 milyon litre benzin ithal ediyordu. Sonuçta benzinin ithalatı ülkeden döviz çıkışına neden olup daha da önemlisi ülkenin enerji güvenliğinin sağlanması büyük ölçüde bu ithalata bağlı hale geliyordu. Bu bağımlılık son 10 yılda İran'a benzin ambargosu uygulanmasına yol açtı. Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımlar ve azami baskı sonucunda İran, yerel kapasitelerine daha fazla güvenerek rafineri ünitelerinin kalitesini yükseltti. Günümüzde standart benzin üretimi, yurt içi ihtiyacı karşılamanın yanı sıra diğer ülkelerden gelen benzin taleplerine de cevap vermektedir.
Müzik Böylece İran İslam Cumhuriyeti benzin üretiminde kendi kendine yeterli hale geldi. Bu başarı ise daha çok Fars Körfezi Yıldızı gaz kondensant rafinerisinin işletilmesi sayesinde mümkün oldu. Fars Körfezi Yıldızı rafinerisi yaptırımlar karşısında dirençli bir ekonominin sembolü olarak kabul edilebilir. Fars Körfezi Yıldızı dünyanın en büyük gaz kondensant rafinerisi olarak ülke ve bölgenin enerji denklemlerinde stratejik bir konuma sahiptir.
Fars Körfezi Yıldızı rafinerisi Güneybatı Asya bölgesindeki en modern rafinerilerden biridir. Bu rafinerinin kurulma amacı Güney Pars ortak sahasından gaz çıkarma işlemlerini sürdürmektir. Ayrıca bu rafineri sayesinde benzin gibi stratejik enerji ürünleri tedarik edilerek ülkenin bu ürünün üretiminde kendi kendine yeterliliği garanti altına alınmıştır. Fars Körfezi Yıldızı rafinerisinde günlük benzin üretimi 40 milyon litredir. Ülke benzininin %55'i bu rafineride üretilmektedir.
İran'ın komşularıyla enerji işbirliğini geliştirme yaklaşımı rafinerilerin İnşasında ve petrol ürünleri ihracatında tecelli etmiştir. 2017 yılında 4 ülke yani Türkiye, Irak, Pakistan ve Afganistan günde 140 milyon litreden fazla petrol ürünü İran'dan ithal etti. İran bu malzemelerin tedarikçisi olabileceğini kısa bir sürede göstermiş oldu. İran en sert petrol ve bankacılık yaptırımlarıyla karşı karşıya olmasına rağmen petrol ürünleri için müşteriler bulmayı başardı. Şimdi de ülkenin petrol ürünlerinin çoğu özel sektör tarafından komşu ülkelere ihraç edilmektedir. Ancak İran pazarı komşularıyla sınırlı değil ve Amerika'ya kadar uzanıyor.
Geçtiğimiz aylarda İran bayrağını taşıyan 5 İran tankeri dünyanın önemli su yollarını geçerek yüklerini Venezuela kıyılarına başarıyla ulaştırdı. Amerika yaptırımları nedeniyle bu stratejik yakıtın tedariki ve temini alanında ciddi bir sıkıntı yaşayan Venezuela'ya benzin ve rafine yan ürünlerinin sevkiyatı, İran'ın petrol ürünleri pazarındaki konumunun istikrara kavuştuğunu gösterdi.
Değerli dinleyiciler, İran'ın bölge ekonomisindeki konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 26. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Mısırlı seçkin kariler arasında daha çok tanınan ama pek de bilinmeyen fakat hazin ve güzel sesi olan bir kariden söz etmek istiyoruz. Üstad Abdulaziz Ali Fereç.
Mısırlı görme engelli Üstad Abdulaziz Ali Fereç, 22 Ocak 1927'de Mısır'ın Mütevafiye eyaletinin Bacır köyünde dünyaya geldi. Mısır'ın bu görme engelli karesi çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim'in tümünü hafızı olmayı başardı. Üstad Abdulaziz ta çocukluk çağından itibaren Kur'an-ı Kerim'e aşıktı. Fakat bu semavi kitabın hafızlığı ile yetinmedi ve Şeyh Ahmet el-Eşmuni'den tecvid ve ahkam ve tilavet öğrendi.
Üstad Abdulaziz Ali Fereç 1962 yılında henüz 35 yaşındayken Mısır Radyosu'nda jüri heyetinin karşısına çıktı ve 170 yarışmacı arasında bu radyoda tilavet etme hakkını kazanan ilk 3 kişiden biri oldu. Mısır Radyosu'nun jüri heyetinin karşısına çıkan ve kazanan kariler stüdyoda tilavet tekniklerini 6 ay boyunca Mısır'ın seçkin hocalarından öğreniyor ve karilerin sesi kayda alınırken tilavetlerinde varsa bir kusur hocalarca açıklanarak gideriliyordu. Böylece seçilen kari 6 ay sonra radyoda ve kameralar karşısında canlı olarak tilavet edebilirdi.
Üstad Abdulaziz Ali Fereç, Mısır Radyosu'na girdiği yılda canlı yayınlanan programda tilavet eden kari oldu. Üstad Abdulaziz Ali Fereç, o gün ezandan önce Kahire'nin İmam Hüseyin Aleyhisselam Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet etti ve tilaveti radyodan yayınlandı. Üstadın tilavetini dinlemek isteyen kalabalığın coşkusu, görenlerin ilgisini çekerken, üstadın büyüleyici tilaveti orada bulunanlardan ve dinleyenlerden büyük takdir topladı.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع
Üstad Abdulaziz Ali Fereç'in tilaveti sabah ezanından önce yayınlanması Kur'an'ı yaşamında bir dönüm noktası oldu. Üstad Fereç gerekli üne kavuştuktan sonra çağdaşı olan diğer ünlü karilerle birlikte Mısır'ın önemli camilerinde Kur'an-ı Kerim mahfillerine katılarak merakları ve vahiy ayetlerine susamış insanları tilavetiyle coşturmaya başladı. Üstad Abdulaziz Ali Fereç oldukça güçlü, hazin ve güzel bir sese sahipti. Makamlara renk ve çeşit katmak, hızlı tahrir gücü ve tilavette yüksek hissiyatı üstadın diğer bazı belirgin özelliklerindendi. Üstad Abdulaziz Ali Fereç'i Kur'an-ı Kerim tilavetine teşvik edenlerden biri ise Büyük Üstad Şeyh Mustafa İsmail'di.
Üstad Abdulaziz Ali Fereç, 1964'te Hazreti Zeynep Salamullah Aleyha Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilavet etti. Üstad Fereç, radyoya katıldıktan sonra çeşitli etkinlikler dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tilavet etmeye davet ediliyordu. Üstad özellikle mübarek Ramazan ayında tilavet ediyor ve adı pek duyulmamış, görme engelli bu karinin hoş sesi gönülleri Kur'an-ı Kerim ayetleriyle alıştırıyordu.
فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
İran'ın önde gelen Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Seyyid Muhsin Musevi Beldi, Üstad Abdulaziz Ali Fereç hakkında şöyle diyor. Üstad Abdulaziz Ali Fereç, en ince sesten en kalın sese kadar oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan çok güçlü ve özellikle de tahrir dolu bir sesi vardı. Üstad Abdulaziz Ali Fereç'in tilavetinin en belirgin özelliği güçlü bir sesle icra ettiği bol tahrirleridir ve tilavetleri oldukça güçlü, aynı zamanda hazindir.
İranlı Üstad Belde şöyle devam ediyor. Üstad Abdulaziz Ali Fereç'in sesi aynı zamanda çok güçlü ve oturaklıdır. Üstad Kur'an-ı Kerim'i çok akıcı tilavet ediyor ve bence genç kariler bu konuda Üstad Abdulaziz Ali Fereci örnek almaları gerekir. Üstad Abdulaziz Ali Fereci'nin tilavetinde işaret edilebilecek bir başka nokta, tilavetinde göze çarpan çok yüksek histir. Bu his tilavetinde acayip tahrirleri duymamıza vesile oluyor ki bu da gayet doğal ve tabiidir ve asla yapmacık ve ruhsuz değildir.
Üstad Abdulaziz Ali Fereç sadece Kur'an-ı Kerim tilavetinde değil, neşit ve iptihal alanlarında da çok aktif biriydi. Üstad Fereç her gün karilerin ve münşitlerin ve mebtehillerin kaldığı mahfile katılıyor ve Kur'an-ı Kerim, kıraat ilmi ve dini neşitlerin hakkında sohbet ediyordu. Üstad Abdulaziz Ali Fereç bu dostane mahfilde gerçekleşen sohbetler sayesinde dini, neşrit ve iptihale özen ilgi duymaya başladığını belirtiyor. Üstad Abdulaziz Ali Fereç, dini, neşrit ve iptihal alanında da kendisinden unutulmaz eserler geride bıraktı.
Üstad Abdulaziz Ali Fereç ile tilavet ve neşet alanlarında sohbetlere zaman ayıran ve onunla konuşanlardan biri merhum Üstad Abdülbasıt'tı. Üstad Abdulaziz Ali Fereç, Üstad Abdülbasıt ve Mısır'ın baş karisi Şeyh Mustafa İsmail ile iyi ilişkisi vardı ve dostlukları Üstad Fereç'in ömrünün sonuna kadar devam etti. Günümüzde Üstad Abdulaziz Ali Fereç'ten stüdyoda kayda alınan çok güzel tilavetler geride kaldı ve sıcak sesi Kur'an-ı Kerim aşıklarını, vahiy ayetlerini dinlemeye davet ediyor.
Mısırlı görme engelli büyük Üstad Abdulaziz Ali Fereç'in hayatı oldukça inişli çıkışlı oldu. Üstad ömrünün sonlarına doğru hastalığı ve bazı sıkıntıları yüzünden mali açıdan zor durumda kaldı. Ancak başta Mısırlı ünlü kari Abdulbasıt olmak üzere Kur'ani dostları onu yalnız bırakmadı. Özellikle Üstad Abdulbasıt, Üstad Fereç'in zor günlerinde ona mali yardımda bulundu. Hatta Üstad Fereç hayata gözlerini yumduğunda cenaze ve anma merasimlerini de Abdulbasıt düzenledi.
Evet, Üstad Abdulaziz Ali Fereç bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim tilaveti ve neşit alanında emek harcadıktan sonra 17 Mart 1977'de henüz 50 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Bu büyük üstadı saygı ve rahmetle anıyoruz.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Değerli dostlar, bildiğiniz üzere bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Batı Asya bölgesinde savaşların kökü ve bölgede güvenlik tehditleri ve bu tehditlerle mücadelede yapılması gerekenlerin stratejik önemiyle ilgili görüşünü gözden geçirmek istiyoruz. Bölge tarihi ve belgeleri 2014 yılından sonra Batı Asya bölgesinde yaşanan çatışmalar ve savaşların aslında Amerika müttefikleri arasında vekalet savaşları olduğunu, bazı savaşlara da Amerika doğrudan katıldığını gösteriyor. Bu arada bu çatışmalara ve savaşlara paralel olarak Amerika bölge ülkelerine milyarlarca dolar değerinde silah ve askeri teçhizat satarak yüklü kazanç elde ettiği anlaşılıyor. Amerika terör devleti bölgede kriz çıkarırken tabii ki bazı ortakları ve müttefikleri de oldu. Bu doğrultuda Suudi Arabistan, Amerika'nın bölgedeki çıkarlarıyla eşgüdümlü hareket, korsan rejim İsrail'in yanında yer aldı. Ancak mazlum Filistin milletinin haklarına yönelik saldırıların artması, Yemen'e dayatılan savaş ve Yemen halkının katliamı ve yine bölgedeki bazı gerici Arap rejimlerin İsrail rejimiyle ilişkilerini normalleştirme çabaları, Riyad ile Tel Aviv yakınlaşmasının doğurduğu talihsiz sonuçlar oldu. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei bir konuşmasında bu süreçleri irdelerken, dünyanın şimdiki durumunu ve güç dengelerini İslam dünyasının lehine değerlendirdi ve tüm Müslüman milletler ve İslam ülkeleri Filistin davasında sorumlu olduğunu belirtti. Filistin toplumunda vahdetin korunma zaruretine vurgu yapan Ayetullah Hamenei şöyle ekledi. Bu vahdetin ekseni cihad etmek ve düşmanlara güvenmemek olmalı. Bundan başka Filistin milletinin esas düşmanları yani Amerika, İngiltere ve Habis Siyonistler hiçbir zaman Filistinlilerin izleyeceği politikaların dayanı olmamalı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei konuşmasında Gazze Şeridi, Batı Şeria, Kudüs 1948 toprakları ve tüm Filistinli kamplar dayanışması içinde olmaları gerektiğine vurgu yaparak şöyle ekledi. Tüm Filistinliler bir bütündür ve baskı durumlarında birbirini savunmak üzere ellerinde bulunan tüm imkanları kullanmalıdır. Ayetullah Hamenei ayrıca gaspçı rejim İsrail'in Amerika'nın yardımları ile birkaç gerici, zayıf ve hor Arap rejimiyle ilişkilerini normalleştirme çabasını, Siyonist rejimin zafiyetinin bir başka işareti niteleyerek şöyle devam etti. Bu ilişkiler Siyonist rejime hiçbir faydası olamaz. Nitekim yıllar önce Mısır'la ilişki kurduktan sonra daha da zayıfladı ve daha da kırılgan konuma geldi. Öte yandan o ülkelerde bu ilişkiden hiçbir fayda göremez. Zira Siyonist düşman onların malını veya toprağını gasp ederek bu ülkelerde fesat ve güvensizlik şartlarını yaygınlaştıracaktır. Milletlerin inkılapçı mücadele deneyimleri düşmana karşı nasıl tepki verileceği konusunda karar vermeden önce ilkin düşmanı tanımak, hedeflerini öğrenmek, nasıl darbe vurduğunu tespit etmek, hedeflerine nasıl ulaştığını belirlemek ve ayrıca zayıf ve güçlü yönlerini öğrenmek gerektiğini gösteriyor. Bu bağlamda en somut örneklerden biri Amerika terör devleti ve Suudi Arabistan'ın tekfirci IŞİD terör örgütünü bölge ülkeleri ve milletlerini musallat etmek için açık gizli destekleri ve bir başka örnekte Irak, Suriye, Lübnan, Filistin, Yemen ve Afganistan milletlerinin bu canilere karşı bağımsızlığını, toprak bütünlüğü ve milli egemenliğini savunmaya çalışmasıdır.
Tahran Radyosu.
Gerçekte bugün Batı Asya bölgesinde yaşanan savaşların ve çatışmaların köklerini Amerika terör devletinin 20. yüzyılın sonlarına doğru izlediği politikalarda, stratejilerde ve askeri müdahalelerinde aramak gerekir. Batı'nın siyasi planları ve stratejileri gözden geçirildiğinde Amerikalı şahin politikacılar ve strateji uzmanları 1997 yılından sonra Amerika Milli Güvenlik Stratejisi Kanunu'nu gelecek 25 yıl için değiştirdi ve böylece bu zorba devletin dünya genelinde askeri ve güvenlik kazanımlarını korumak istedikleri anlaşılır. Amerika'nın Batı Asya bölgesine müdahaleleri çeşitli yollardan gündeme gelmiştir. Üstün askeri güce dayanarak iktisadi ve kültürel nüfuz, bu ülkenin hedeflerine ulaşmak için izlediği temel stratejilerden biri olmuştur. İran İslam Cumhuriyeti ise Amerika'nın bölgeye yönelik hedeflerini en doğru biçimde tespit ederek ve yine Irak ve Suriye meselelerini ve gelişmelerini titizlikle rasat etmekle bölgede ipini koparmış şekilde başını alıp götüren şiddet ve radikalizme karşı direndi ve bölgede güvensizlik durumu ile mücadele iradesini sahada ispat etti. İranlı yetkililer şimdiye dek birçok kez bölgede şiddet ve radikalizmle etkili mücadelenin ancak bölge ülkelerinin yapıcı işbirliğiyle mümkün olduğunu ve ecnebilerin bölgeye yönelik askeri müdahalelerinin zemini yok edilmedikçe Batı Asya bölgesinde barış ve güvenlik için aydın bir gelecek düşünülmeyeceğini belirtmiştir. Kuşkusuz bu konuya ilişkin genelde uluslararası camia ve özelde ülkeleri sorumludur ve şiddet ve radikalizmle mücadele için en başta barış, huzur ve istikrarı tehdit eden esas etkenleri tespit etmek ve onları bölgeden söküp atmak gerekir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene bölgede bu akılcı varlığın hakkında şöyle diyor. Bölge milletlerinin yenilmezlik örneklerini, Büyük İran milletinin İslam İnkılabı'nı zafere kavuşturması ve kutsal savunmada zafer kazanması ve yine son 40 küsur yılda tüm komplolara karşı dik durmasında görmek mümkün. Zira bu millet düşmanların türlü kumpasları ve uygulamalarına karşı hiçbir zaman yorulmadı ve geri adım atmadı. İran İslam Cumhuriyeti aynı zamanda şiddet ve radikalizmle mücadele için köklü adımlar atılması gerektiğini pratikte de göstermiştir. Ancak İran hiçbir zaman bölgede gerginlik ve askeri çatışmaya girme peşinde olmadı ve her yerde ve her zaman güvenliği bozmaya çalışan etkenlerle mücadele etti. Bugün başta Irak ve Afganistan olmak üzere bölge milletleri Amerika terör devletini daha güvenli bir bölge inşa etme iddiasının daha çok siyasi bir mizaha benzediğini anlamıştır. Amerika terör devleti 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra aynı iddiaya dayanarak Afganistan ve ardından Irak'ı işgal etti. Fakat bu işgal ve çıkarmalar bölgeye güvenlik getirmek yerine istikrarsızlık, anlaşmazlık ve huzursuzluk getirdi. Ayrıca terör örgütlerinin türemesine zemin oluşturdu. Kuşkusuz Amerika terör devleti bu olaylardan siyasi hedeflerine ulaşmak için yararlandı ve gerçekte bölgede terör ve güvensizliği tırmandıran yine Amerika oldu. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamene'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 6. bölümünün de sonuna geldik. Daha önce de belirtildiği üzere arzu edersiniz bizi www.parsuday.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-01-36-82